Ayrım 27, sayfa 290, son eser, James Clavell. Dördüncü kitap, 17. bölüm. Kral ve Peter Marlowe gittikçe sabırsızlanarak bekliyorlardı. Şagaata geç kalmıştı. "Ne berbat bir gece," dedi kral sinirli, "domuz gibi terliyorum." Kralın köşesinde oturuyorlardı. Peter Marlowe kralın fal açışını seyrediyordu. Ay ışığından yoksun gökyüzünden kampın üstüne çöken sıcak hava gergindi. "Gelebilecekse eğer bir an önce burada olsa bari," dedi Peter Marlowe. "Cenk sana ne olduğunu bir bilsek, orospu çocuğu en azından bir haber gönderebilirdi bize." Kral belki bininci kez pencereden tel örgüye doğru baktı. Orada bulunması gereken gerillalardan bir belirti görmek istiyordu. Ama ne bir hareket ne de bir belirti vardı. Kamp gibi ormanda sakin, suskundu. Peter Marlowe sol elinin parmaklarını kıpıldatırken yüzünü buruşturdu. Ağrıyan kolunu daha rahat bir durumda yerleştirdi. Kral arkasına dönüp baktı. "Nasıl oldu kolun?" "Fena ağrıyor. Bir baktırsaydın. Yarın viziteye çıkacağım. Ne şanssızlık." "Kazadır, olur. Elden bir şey gelmez." 2 gün önce olmuştu. Orman müfrezesinde, bataklığın içinde ağır bir ağaç kökünü 20 çift terleyen başka ellerle birlikte taşıyıncaya, yüklemeye çalışırken eller kaymış, kolu kütükte taşıyıcının arasına sıkışmıştı. Ağacın demir sertliğindeki çıkıntılarının adalelerini parçaladığını hissetmişti. Az kalsın kemikleri kırılacaktı, acı içinde bağırmıştı. Ötekilerin kökü kaldırmaları dakikalar sürmüştü. Kolunu kurtarıp onu yere yatırdıklarında oluk gibi kan akıyordu. Kokuyu alan böcekler, sinekler, karıncalar kan birikintisine doğru sürüler halinde geliyorlardı. 12 santim boyunda derin bir yaraydı. İçinde kalan parçaları çıkarmışlar, üstüne su döküp ellerinden geldiğince temizlemişlerdi yarayı. Sımsıkı sardıktan sonra yeniden ağaç kökünü taşıyıcıya yükleyip Changi'ye götürmüşlerdi. Peter Marlowe yüzü sapsarı taşıyıcının yanında yürümüştü. Doktor Kennedy yaraya bakmış, üstüne tentürdiyot sürmüştü. Sağlam elini Steven tutuyordu. Sonra doktor yaranın üstüne merhem sürmüş, kolu iyice sarıp sarmalamıştı. "Çok şanslısın Marlowe," demişti doktor. "Kemiklerin kırılmamış, kaslarında da bir hasar yok. Et düzeyinde kalan bir yara. Birkaç gün sonra gel, yeniden bakalım." Kral başını hızla kartlardan kaldırdı. Max telaşla içeri girmişti. "Başımız dertte," dedi Max alçak sesle, sinirli. "Gray şimdi hastaneden çıktı, bu yana doğru geliyor."
"Peşine adam tak," dedi kral. "En iyisi Dino yapsın bu işi."
"Tamam." Max çabucak dışarı çıktı. "Ne düşünüyorsun Peter?"
"Gray hastaneden çıktığına göre bir şeyler döndüğünü biliyor olmalı."
"Elbette biliyor."
"Ne?"
"Bilir tabii. Kulübede bir casusu var."
"Tanrım, emin misin?"
"Evet, kim olduğunu da biliyorum."
"Kim?"
"Sana söylemeyeceğim Peter."
Kral gülümsedi. "Bilmemen daha iyi. Ama Gray'in burada bir adamı var."
"Ne yapmayı düşünüyorsun bu konuda?"
"Hiçbir şey. Şimdilik yani. Belki sonra onu farelere yediririm."
Kral yine gülümseyerek konuyu değiştirdi.
"Çiftlik çok iyi bir fikirdi, değil mi?"
Peter Marlowe casusun kim olduğunu bilse kendisinin nasıl davranacağını düşündü. Kampta Yoshima'nın bir casusu olduğunu, onun Davin'i ele verdiğini, henüz yakalanmadığını, şimdi de radyoyu bulmaya çalıştığını biliyordu. Kral adamın kimliğini saklayarak akıllıca davranıyordu. Böylece bir yanılma olmayacaktı. Adını söylemediği için krala gücenmedi ama kim olabileceğini bulmaya çalışıyordu.
"Gerçekten vurgunun iyi olacağını düşünüyor musun?" diye sordu.
"Bilmiyorum," dedi kral. "Düşünmesi bile hasta ediyor adama ama iş iştir. Elimizdeki olanakları düşünürsen daha yani bir fikir."
Tex pencereden baktı. "Hey!"
"Ne var?"
"Timsen adamın telaşlandığını söylüyor. Daha ne kadar bekleyeceksiniz?"
"Gidip onu göreyim." Kral pencereden dışarı çıkarken "Dükkanı sen idare et Peter," diye fısıldadı.
"Çok uzakta olmayacağım." Tamam, Peter Marlowe masanın başına geçerek kağıtları karıştırmaya başladı. Koluna ağrı bir giriyor bir çıkıyordu. Kral gölgeler içinde yürürken bir sürü gözü üstünde hissediyordu. Bir kısmı kendi adamlarının gözleriydi, ötekiler yabancı ve düşman. Tim seni bulduğundan endişe içindeydi.
Ey sonsuza değin onu burada tutamam.
Nerede?
İlişki kuracağınız adam geldiğinde ortaya çıkaracağım. Anlaşmamız böyle, çok uzakta değil.
Gözünü üstünden ayırma, kaçmasını istemezsin değil mi?
Sen kendi işine bak, ben kendiminkine. Nöbetçiler var başında.
Timsen kuasından bir nefes aldıktan sonra krala uzattı. O da bir nefes aldı.
Teşekkürler.
Kral başıyı da doğudaki hapishane duvarını işaret etti.
Onlar hakkında bir şey biliyor musun?
Elbette.
Timsen güldü. Başka bir şey söyleyeyim. Gray şu anda buraya doğru geliyor. Her yan polislerle dolu. İşten haberi olanlar da var. Ama adamlarım her yanı gözlüyorlar. Parayı alır almaz elması vereceğiz.
Nöbetçiyi 10 dakika daha tanıyalım. O zamana kadar gelmezse yeniden bir plan yaparız. Aynı planı ayrıntıları değiştirerek uygularız.
Tamam ahbap, yarın kahvaltıdan sonra görüşürüz.
Umarım bu akşam olur.
Ama o gece olmadı. Beklediler, şagata gelmedi. Kral operasyonu erteledi. Ertesi gün Peter Marlowe hastanenin dışında bekleyen adamların arasına katıldı. Güneş havası toprağa, toprak yaratıklarını kavuruyordu. Sinekler bile uyuyorlardı. Öğleden sonraydı. Bulduğu ufacık bir gölgelikte çömelerek beklemeye koyuldu. Kolunun sızısı artmıştı. Sırası geldiğinde akşamüstü olmuştu. Doktor Kennedy başıyla Peter Marlowe'u çağırarak oturmasını işaret etti. Öne doğru eğilip sargıya dokununca Peter Marlowe haykırdı.
''Ne oluyorsun?'' dedi Doktor Kennedy kızgın kızgın. ''Sana daha dokunmadım bile.''
''Bilmiyorum, en ufak bir dokunma korkunç acıtıyor.''
Doktor Kennedy Marlowe'un ağzına bir derece soktu, nabzını dinledi. 90 atıyordu.
''Kötü.
Ateşi normal. Bu da kötüydü.'' Kolu kaldırarak sargıyı kokladı. Leş gibi kokuyordu. Kötü.
Pekala dedi. Sargıyı açacağım.
Al. Peter Marlowe'a sterilize suyun içinde duran bir lastik parçasını uzattı.
Bunu ısır, canını acıtacağım.
Peter Marlowe lastik parçasını dişlerinin arasına koyuncaya dek bekledi. Sonra elinden geldiğince incitmemeye çalışarak sargıyı açmaya başladı. Ama sargı yaraya yapışmıştı. Yapılacak tek şey hızla çekmekti. Ve Kennedy de artık eskisi kadar becerikli değildi. Peter Marlowe acının ne olduğunu bilirdi. İnsan her şeyi bildi mi onun sınırlarını, rengini ve havasını da bilir. Deneyimle ve cesaretle insan acıya bırakır kendini. O zaman artık acı çok kötü değildir, denetlenebilir. Hatta bazen iyidir bile. Ama bu ıstıraptan da öte bir acıydı. Doktor Kennedy açık yarayı dikkatle inceledi. Şişmiş, kabarmıştı, sarı, mor renkler vardı, iltihaplanmıştı.
Dedi düşünceli, arkasına yaslandı, parmaklarıyla oynamaya başladı. Seçeceğimiz 3 yol var.
Ayağa kalkıp bir aşağı bir yukarı yürümeye koyuldu, omuzları çökmüştü. Konferans verircesine konuşmaya başladı.
Yara şimdi başka bir durum göstermeye başlamış. Clostridial myositis ya da daha basit söylemek gerekirse yara kangrenleşmiş. Yarayı iyice açıp iltihaplı dokuyu alabilirim ama bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü iltihap çok derinlere işlemiş. O nedenle kol kaslarının bir bölümünü de almak zorunda kalacağım. Elini hiç kullanamayacaksın. En iyi çözüm yolu kolu kesmek.
Ne?
Mutlaka.
Doktor Kennedy bir hastayla konuşmuyordu. Hayali bir sınıfta öğrencilere ders veriyordu.
Yüksek bir kesim öneriyorum hemen. Belki böylece dirsek bağlantısını kurtarabiliriz.
Peter Marlowe dehşet içinde bağırdı.
Sadece bir et yarası bu, kötü bir şey değil. Sadece et yarası.
Bu korku dolu ses Doktor Kennedy'yi kendine getirdi. Karşısındaki bembeyaz kesilmiş yüze bir dakika baktı.
Bir et yarası ama çok derin. Kan zehirlenmesi başlamış. Bak oğlum, çok basit aslında. Elimde serum olsaydı sana verirdim. Elimde sülfamit olsaydı yaranın üstüne koyardım ama yok. Yapabileceğim tek şey kolu kesmek.
Aklını kaçırmış olmalısın diye bağırdı Peter Marlowe. Sadece bir et yarası için kolumu kesmekten söz ediyorsun.
Doktor elini uzatıp yaranın çok yukarısından tutunca Peter Marlowe irkildi.
Görüyor musun işte, sadece bir et yarası değil bu, kan zehirlenmesi var. Koluna ve dolaşım sistemine yayılmış. Yaşamak istiyorsan kolunu kesmeliyiz. En azından hayatını kurtarabilirim.
Kolumu kesmeyeceksin.
Nasıl istersen, ya bu ya da...
Doktor sustu, yorgun iskemleye oturdu.
Ölmek istiyorsan sanırım bu senin bileceğin bir şey. Seni haksız bulduğumu söyleyemem. Ama Tanrı aşkına oğlum, anlatmaya çalıştığım şeyi göremiyor musun? Kolunu kesmezsem öleceksin.
Bana elini bile sürmeyeceksin. Peter Marlowe'un dudakları incelmişti. Ona bir daha dokunursa doktoru öldüreceğini biliyordu.
Aklını kaçırmışsın diye bağırdı. Bir et yarası bu.
Pekala, bana inanma, başka doktora soralım. Kennedy başka bir doktor çağırdı, o da teşhisi doğruladı. Peter Marlowe bu karabasanın bir düş olmadığını anlamıştı, kangrendi.
Tanrım, korku tüm gücünü aldı götürdü, dehşet içinde dinledi.
Kangrenin kolunun içlerinde çoğalan bir mikrop yüzünden olduğunu, hızla ölüme götürdüğünü anlattılar. Kesilmeliydi, dirsekten kesilmeliydi. Hemen kesilmeliydi ya da tüm kolundan olurdu. Endişelenmemeliydi. Canı acımayacaktı, eskisi gibi değildi. Bir dolu eterleri vardı.
Az sonra Peter Marlowe hastanenin dışındaydı ve tepeden aşağı doğru yürüyordu.
Kolu hala yerindeydi, temiz bir sargıyla sarılmıştı. Doktorlara bu konu üzerinde düşüneceğini söylemişti.
Neyi düşünecekti? Düşünecek ne vardı ki? Kendini Amerikalı'nın kulübesinin dışında buldu. Kral içeride yalnızdı. Her şey şaka atının gelişine hazırlanmıştı. Eğer o gece gelecekse...
Neyin var Peter?
İçinde büyüyen bir sıkıntıyla Marlowe'un öyküsünü dinledi.
Hey Tanrım! Gözlerini masanın üstünde duran kola dikti. Sakat kalmaktansa ölmeyi yeğlerim, yemin ederim ki...
Peter Marlowe sessizlik içinde kralın yüzüne baktı. Gözlerinden haykırdığı okunuyordu.
Yardım et, yardım et, Tanrı aşkına yardım et.
Peter, yerinde ben olsaydım, benim kolum olsaydı ne yapardım diye düşündü kral.
Ya elmas? Elmas Peter'a nasıl yardım edebilir?
Hey diye fısıldadı Max kapıdan, şagata yolda.
Tamam Max, Gray'den ne haber?
Duvarın orada, göz altında, timsen biliyor, adamları nöbetteler.
İyi, hazır olun, herkese haberi ver.
Tamam.
Max telaşla dışarı çıktı.
Haydi Peter, hazır olmalıyız dedi kral.
Ama yararsızdı. Peter Marlowe sertçe sarstı.
Kalk ayağa, toparla kendini, haydi yardım etmelisin, kalk ayağa.
Peter Marlowe zorla kaldırdı.
Tanrım, ne?
Şagata geliyor, işi bitirmeliyiz.
İşin canı cehenneme diye bağırdı Peter Marlowe.
Elmasın da Allah belasını versin. Kolumu kesecekler.
Hayır, kesmeyecekler.
Haklısın, kesemeyecekler. Ölürüm daha iyi.
Kral onu sarstı, elinin tersiyle yüzüne vurdu. Peter Marlowe kendine geldi ve sordu.
Ne yapıyor?
Şagata geliyor, hazırlanmalıyız.
Geliyor mu diye sordu Peter Marlowe boş boş. Yüzü yediği tokattan yanıyordu.
Evet.
Kral Peter Marlowe'un gözlerinden İngiliz'in kendine geldiğini anlamıştı.
Bir şeyler yapmalıydın Peter, deliler gibi bağırıyordun.
Bağırıyor muydum? Özür dilerim, ne budalayım.
Şimdi iyisin ya, aklını başında tutmalısın.
Şimdi iyiyim.
Peter Marlowe kralın arkasından pencereden çıktı, ayağı yere değdiğinde kolunu bir sızı kaplayınca sevindi.
Paniğe kapıldım budala dedi kendi kendine. Sen Marlowe bir çocuk gibi korktun. Aptal, kolunu kaybetsen ne olacak? Bacağın olmadığı için şanslısın. O zaman gerçekten sakat sayılırdın. Bir kol nedir ki, hiçbir şey. Takma kol yaptırırsın. Elbette çengelli.
Takma kol hiç de kötü bir şey değil.
Hiç. İyi bir fikir.
Tabi dediler kral ve Peter Marlowe.
Şagata çok sinirliydi. Düşündükçe bu anlaşmadan daha az hoşlanıyordu.
Çok para, çok tehlike.
Bir köpek gibi havayı kokladı.
Tehlike kokusu alıyorum dedi.
Tehlike kokusu aldığını söylüyor.
Kaygılanmamasını söyle Peter, tehlikeyi biliyorum ve dikkate alınıyor. Çego sandan ne haber? Anlatayım diye çabuk çabuk fısıldadı Şagata. Tanrılar sizin, benim ve arkadaşımın yanını tutuyor. Bir tilki o adam, polisin tuzağından kurtulmuş. Yüzünden aşağı ter boşanıyordu, para bende. Kralın midesi allak bullak oldu. Ona alışverişi hemen yapmamızın iyi olacağını söyle, ben malı getireceğim. Kral gölgeliklerde Timsen'i buldu, hazır mı?
Hayır.
Timsen karanlığa doğru ıslık çaldı, cevap hemen geldi. Elinizi çabuk tutun, sizi uzun süre korumayı garanti edemem. Tamam, kral bekledi. Karanlıkların içinden bir Avustralyalı 15'i geldi.
Selam, adım Townsend, Bill Townsend,
gel. Kral çabuk çabuk çadıra doğru yürüdü. Timsen nöbet tutuyordu ve Avustralyalı adamları kaçış yoluna yayılmışlardı. Hapishanenin köşesinde Gray sabırsızlanarak bekliyordu. Dean o kulağına Şagata'nın geldiğini fısıldamıştı. Gray hazırlıkların biraz zaman alacağını biliyordu. Biraz sonra harekete geçecekti. Smedley Taylor'ın takımı da hazırdı. Değiş tokuşun yapılmasını bekliyorlardı. Gray harekete geçer geçmez onlar da deliklerinden çıkacaklardı. Kral yanında sinir içindeki Townsend'le birlikte duruyordu. Elması göster diye emretti kral. Townsend eski gömleğini açacak bir ip çıkardı. İpin ucunda elmas yüzük asılıydı. Townsend onu Şagata'ya gösterirken titriyordu. Şagata el lambasını yüzüğe doğru tutmuştu. Elmas ipin ucunda pırıl pırıl parlıyordu. Sonra elini alarak el fenerinin camına sürttü, camı çizmişti. Şagata ter içinde başını salladı.
Çok iyi.
Peter Marlowe'a döndü. Gerçekten elmas. Cebinden bir çap pergeli çıkartarak ölçtü, yeniden başını salladı. Gerçekten 4 karat.
Tamam Peter, sen Townsend'le bekle dedi kral.
Peter Marlowe ayağa kalktı, Townsend'le birlikte çadırın dışına çıktı. Çevrelerinde gözleri hissediyorlardı, yüzlerce çift göz.
Townsend yüzünü buruşturdu. Keşke taş bende hiç olmasaydı, bu baskı beni öldürüyor.
Parmaklarını ipte, yüzükte dolaştırdı. Belki milyonuncu kez boynunda olup olmadığını kontrol etti.
Tanrı'ya şükür bu son gece.
Kral Şagata'nın ceplerinden, gömleğinin içinden deste deste paraları çıkarışını heyecanla izledi. Masanın üstünde 2 sıra 15 santim yüksekliğinde kağıt para yığılmıştı. Kral hızla paraları saymaya başladı. Şagata çabuk bir eğilmeyle selam vererek dışarı çıktı. Yola geldiğinde kendini daha güven altında hissediyordu. Tüfeğini düzeltti, yürürken az kalsın hızla gelen Gray ile çarpışacaktı. Gray küfretti, koşarak yanından geçti. Şagat her zaman olduğu gibi arkasından koşmadı gerektiği halde. Ondan uzak olduğu için seviniyor, bir an önce dönmek istiyordu.
Polisler diye heyecanla fısıldadı Max.
Kral paraları toparlayıp dışarı çıktı. Koşarken Townsend'e kaybol. Timsen'e paranın bende olduğunu, ortalık yatıştıktan sonra ödeme yapacağımızı söyle.
Townsend uzaklaştı.
Kral kulübenin altında önden giderken Gray köşeyi döndü.
''Olduğunuz yerde kalın, siz ikiniz!'' diye bağırdı Gray.
''Evet efendim!'' diye seslendi Max gölgeden yola çıkarak. Tex yanındaydı. Kralı ve Peter Marlowe'u gizliyorlardı.
''Siz değil!''
Gray onları iterek kendine yol açmaya çalıştı. ''Ama durmamızı istediniz!'' dedi Max. Gray'in yolunun üstünde geri geri giderek. Gray öfkeyle onları geçip kovalamaya devam etti. Kralla Peter Marlowe hendeği atlayıp öte yana geçmişlerdi bile. Birkaç kişi daha Gray'in yolunu kesmek için koşuştu. Gray hapishanenin köşesini döndüklerini son anda gördü, düdüğünü öttürdü. Daha önce o çevreye yerleştirilmiş olan polisler düdüğü duyunca duvar kenarlarından hızla hareket edip yolu kesmeye çalıştılar. Ama Peter Marlowe ile Kral Timsen'in kulübesine ulaşmışlardı. Pencereden atlarken Kral buradan diye fısıldadı. Kulübedekiler içeri girenleri fark etmemiş gibi davranmışlardı. Ama Kral'ın gömleğinin içindeki şişkinlik de kimsenin gözünden kaçmamıştı. Kulübenin içine bir koşuda geçip kapıya ulaştılar. Bir grup Avustralyalı da hızla birikip peşlerinden gelen Gray'in yolunu kesiverdi. Gray pencereye vardığında koşan iki adamın kapıdan çıktığını yine son anda görmüştü. Avustralyalıların çıkışı tuttukları kulübeye o da pencereden girdi. Gray önünde duran adamlara öfkeyle bağırdı.
''Nereye gittiler?''
''Durmasanız ara orada!''
Ne tarafa gittiler diyorum.
Kim? Kim dediniz efendim? Korosu.
Gray onları itip kakarak aralarından kurtulmaya çalıştı. Bir askeri polis koşarak geldi. Selam durdu. Herkes yerini aldı efendim.
İyi, fazla uzaklaşamazlar. Paradan kurtulmayı da göze alamazlar. Üstlerine yürümeye başlıyoruz artık. Ötekileri de söyle.
Kralla Peter Marlowe hapishanenin öte ucuna doğru koştular, sonra durdular.
Kral Allah kahretsin diye söylendi. Avustralyalıların onları karşılayıp takası yapacakları yerde 5 askeri polis duruyordu.
Peter Marlowe şimdi ne olacak diye sordu.
Geri dönmemiz gerekiyor, gel.
Hızla geri döndüklerinde kral kendi kendine hangi Allah'ın cezası yerde aksama oldu diye soruyordu.
Ortada bilmediğim bir şey dönüyor ama ne? Ve yanıtını hemen aldı. Yollarını yüzleri mendille örtülü 4 adam kesmişti. Ellerinde de kalın sopalar vardı.
Canınızın acımasını istemiyoruz dedi biri. Parayı hemen versen iyi edersin ahbap.
Kral Peter Marlowe'u yanına çekti. Sonra adamlardan ikisinin üzerine pike yaptı. Birinin elinden sopayı kaptığı gibi ötekinin kafasına indirdi. Elinden sopayı aldığı adama da müthiş bir tekme salladı.
Peter Marlowe da ileri atılmış, üçüncünün çenesine can havliyle yumruğu patlatmıştı.
Olan bitenlere dayanamayan dördüncü de tabanları yağlayıp karanlığa karışıverdi.
Kral hemen uzaklaşalım buradan dedi.
Yine yola koyuldular. Gözlerin üzerlerinde olduğunu hissediyorlardı. Her an yeni bir saldırı olabilirdi.
Kral ansızın durdu. Dikkat et Gray.
27. ayrımın sonu. Sayfa 301.